أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine doğru bildiğimiz yanlışlar ana başlığı altındaki dersimizi devam ettiriyoruz. Konumuz kıraat ve tilavet kavramları. Bu kavramların nasıl anlamsız hale getirildiğini, kadınların dövülmesi diye anlam verilen Nisa suresi 34. ayeti bağlamında örneklendirerek anlatmaya çalışacağız. Tabii bu tilavet ve kıraat kelimelerine yanlış anlamlar verildiğini bundan önceki dersimizde de anlatmıştık. Ama yine başlangıç olarak Fatih Orum Hoca'yı dinleyelim. Buradaki yanlışları tekrar bir görmüş olalım. Doğruların neler olduğunu gördükten sonra örneğimize geçelim.
Geçen haftaki derste tertil, kıraat ve tilavet kavramları üzerinde kısmen durmuştuk. Bunlara verilen anlamın gelenekte ne şekilde olduğunu ve şu an hangi aşamada olduğunu Diyanet Vakfı'na ait İslam Ansiklopedisi'nden örneklendirerek vermiştik. Orada tertil maddesini aramıştık ki Kur'an-ı Kerim'in en anahtar kavramlarından bir tanesidir tertil. İki yönüyle, birincisi Kur'an'ı okuma tarzını ifade eder ki Muhammed Aleyhisselam'a erken dönemde verilen emirlerden bir tanesi Kur'an'ı tertil üzere okumasıydı. Bu Kur'an'ı okuma, anlamlandırma, hayata uygulama bağlamında bir tarzı ifade eden anahtar bir kavramdı. Öte taraftan ayrıca bu tertil kavramı Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bir defada değil de 20 küsur yıla indirmesine dayanak teşkil eden inzalin, tenzilin, yani Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin de bir tarzını ifade ediyordu. Ki bu da çok önemliydi. Bu hem Kur'an'ı anlama hem de hayata taşıma anlamında çok önemli bir kavramdı. Biz bu kavramı acaba bulabilir miyiz diye Diyanet Ansiklopedisi'ne baktık. Hatırlayacaktır seyircilerimiz. Şöyle bir şey yazıyordu bu maddenin karşılığında. Kur'an-ı Kerim'deki harfleri olması gereken yerlerinden çıkartmayı ifade eden tecvid ilmiyle alakalı bir kavram diye yazıyordu ve oradan da o maddeyi tilavet maddesine gönderiyordu. Yani tertille ilgili koca ansiklopedide herhangi bir bahis açılmamış, sadece tertilin tecvid anlamına geldiğini ve oradan da tilavet kavramına gönderme yaparak oraya bakın denilmişti. Tilavet kavramı da Kur'an açısından çok önemli bir kavram. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin karşı tarafa sunulması, bir mantık örgüsü içerisinde herhangi bir konuyla alakalı arka tarafta mutfakta yapılan çalışmanın insanlara sunulmasını ifade eden ve Muhammed Aleyhisselam'a emredilen, yine tıpkı tertil gibi mesela, ve en etlüvel Kur'an diyor. Yani işte Muhammed Aleyhisselam diyor ki bana Kur'an'ı tilavet emredildi. Çok önemli bir şey. Bu kavramla alakalı acaba maddede bir şey var mı dediğimizde bir bakmıştık ki geçen hafta tilavet maddesinde de 2-3 sayfalık bir maddeydi. Baştan sona tecvidle alakalı bir madde. Yani Kur'an-ı Kerim'deki harfleri nasıl, nereden çıkartacaksın, ne edeceksin, şunu yapacaksın, işte harfleri yutmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın diye bir maddeydi. Ve o maddede de şunu gördük, tecvid disiplininin temeli verattilil Kur'an'ı tertila ayetine bağlanıyor. Yani o ayet tecvidi emreden bir ayet imiş, onu öğrendik. Ondan sonra acaba dedik kıraatla alakalı yine bu ansiklopedide...
Yani istersen kıraata geçmeyelim, bu tertille alakalı bir ilave yapmış olalım. Çünkü bu tertile... Kur'an'ı tecvidle okuma diyorlar, evet, ve ilgili ayeti buna delil getirerek tecvidle Kur'an okumanın her Müslümana farz olduğunu da söylüyorlar o delille. Evet. Halbuki Allah-u Teala tertil, yani aynı o fiili kendisi için de kullanıyor. Evet. Mesela şeyde Furkan suresinin 32. ayetinde diyor ki, kafirler diyorlar ki bu Kur'an ona tek bir defada inse olmaz mıydı? Yani Kur'an-ı Kerim tamamı niye böyle bir günde inmedi de sürekli ayetler geliyor. İşte 23 yıl sürmüş. Evet, evet. Diyor ki Allah-u Teala burada işte biz bunu böyle indiriyoruz. Onu senin kalbine sabitlemek için ve verattelnâhu tertîlâ diyor. Onu tertille biz tertil retli diyoruz. Yani böyle ağır ağır yavaş yavaş sıra sıra sizin anlayacağınız şekilde kafanıza iyice yerleşeceği şekilde yapıyoruz. Yani şimdi Allahu Teala'ya tecvid kelimesi mal edilebilir mi? Bir de şu var, tecvid Resulullah zamanında yok, sahabe zamanında yok, sonradan ortaya çıkmış olan bir şey. Kur'an okuma musiki, yani Kur'an bir musiki metni haline getirilmiş bu yolla. İnsanların anlamamaları için ve hiç alakası olmayan ayetlerde delil olmuş.
Ya hocam, yani harfleri muhtemelen telaffuzunda şurada burada sıkıntısı olan bir kişiyi Allah nebi seçmiş. Musa Aleyhisselam'la alakalı Kur'an-ı Kerim'de iki ayet var. Diyor ki kardeşim benden daha fasih konuşuyor. Derdimi anlatmakta sıkıntı çekiyorum diyor.
İstersen bak bir de şu Diyanet'in mealinden o ayetin mealini bir okuyayım size. İzleyicilerimiz de bunu görsünler. Furkan suresi 32. ayet. İnkar edenler Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya dediler. Tamam. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik. Ağır ağır okuduk. Ne demek? Biz onu ağır ağır okuduk.
İşte o ağır ağır okuma tecvide gidiyor.
Hayır yani işte. Allah nasıl ağır ağır okuyor? Ne demek yani? Böyle bir şey olur mu?
Evet. Maalesef.
Yani gerçekten inanılır gibi değil. Yani çünkü biraz sonra da göreceksiniz. Her defasında örnekler veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki hikmet metodunun unutturulmuş olması, unutulmuş değil, unutturulmuş olması sebebiyle Kur'an anlaşılmaz bir kitap haline getirilmiş ve şey yapılıyor. Artık böyle birbirine uymayan, örnek vereceğiz biraz sonra kadınların dövülmesi konusunda, kelimelerin anlamları bile farklılaştırılarak, yani aynı kelimenin Kur'an-ı Kerim'de farklı anlamlarla anlamlaştırmak zorunda bırakıldığını görüyoruz. Çünkü irtibatı kuramıyorlar, ilişkileri kuramıyorlar. Evet. Şimdi de bugün inşallah hem kıraat hem de tilavet konusu üzerinde duracağız. Maalesef geçen hafta Fatih Hoca okumuştu. Kıraat'a da tilavet'e de aynı anlamda.
Aynı anlam. Kıraat'a bakmıştık. Şey yani bu da çok önemli bir kavram. Peki kıraat'te acaba ne anlatıldı diye. Orada da anlatılan şuydu. Koskoca kıraat maddesinde işte Kur'an-ı Kerim 7 harf üzere indirildi. Ondan sonra işte lehçelere göre şöyle okundu, böyle okundu. Kıraat imamları şunlardır, hayatları böyledir. Bunların hepsi caizdir, şöyledir. Hiçbir yani ne bir insana ne ümmete gram faydası olmayan saçma sapan, hatta kendi ilahi kitaplarına, kendi ayaklarına kurşun sıkan bir ümmet gibi Kur'an'ı şüpheli, insanların zihninde şüpheli hale getiren, öyle de olur, böyle de okunur, şöyle harekesi de olur gibi bir takım böyle gereksiz bilgilerle tertil, tilavet ve kıraat maddeleri ansiklopedide yazılmış. Peki Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında nasıl? İşte biz bugün onu göreceğiz. Kıraat nedir? Tilavet nedir? Kur'an-ı Kerim bu kavramlara hangi anlamları veriyor? Bir örnek üzerinden göreceğiz. Şimdi biz daha önce burada Kur'an okuma kavramı üzerinde durmuştuk ve Kur'an kelimesini, tabii bizim geleneğimizde Kur'an kelimesinin Arapça olup olmadığı tartışılmış. Yani bu kelime yani Arapça mı değil mi?
Örneğini mi verip de ondan sonra mı konuşalım?
Ben sadece bir Kur'an kavramı nedir? Bir de onu tilavet kavramı.
Ona göre bir örnek verelim. Evet. Tamam.
Kur'an Arapça mıdır değil midir, bir sürü lüzumsuz şeyler yapılmış. Tabii ki yani bu kelimenin kökü Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak da geçiyor onlarca ayette. Allah, hatta ilk inen ayetler İkra Bismi Rabbikellezi Halak diyerek başlıyor. Kelimenin köküne bakıldığında da birbiriyle insicamlı olan şeylerin bir araya getirilmesi, toplanması anlamına geliyor. Yani bir mantık örgüsü var ve birbiriyle bir hedef üzere, bir amaç üzere bir araya gelme. Onun için mesela cem gibi Kur'an-ı Kerim'de bir araya gelme anlamını ifade eden başka kelimeler var. Bundan farkı da bu. Yani bir homojen bir toplanma var. Aynı amaca yönelik, aynı hedefe yönelik belli şeylerin toplanması. Mesela biz bunu burada çok kez okumuştuk. İsra suresinin 78. ayetinde Kur'an-ı Fecr ifadesi geçiyordu. Kur'an-ı Fecr ifadesine biz ne demiştik? Yani herhangi bir sonuca ulaşmak için gökyüzündeki ufuk tarafındaki bir takım ışıkların bir araya gelmesi ve oradan bir sonuca ulaşma anlamında geldiğini. Yine inne aleyna cem'ahu ve Kur'an'a, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, surelerin bir araya getirmesi ve onlar arasında da bir insicamın, bir anlam kümesinin oluşturulmasını yine Allah'ın üzerine aldığını söylemiştik. Ve bu kelimenin, Kur'an kelimesinin neredeyse kullanımının %80'i, %90'ı Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin oluşturduğu bir kümeyi, anlam kümesini ifade ediyordu ve Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şeylerden bir tanesi de buydu. Hatta Muhammed Aleyhisselam'ın işte feizel kara'tel Kur'an'ı festa'iz billahi mineşşeytanirracim diyor. Yani Kur'an kıraat ettiğinde ne demek? Yani hadi bugün bir Yasin-i Şerif okuyalım anlamında değildir herhalde Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şey. Ki bu ehli kitap için de kullanılıyor. Mesela işte feselillezine yakra'unel kitabe min kablik diyor. Yani ehli kitaptan kendi kitaplarını kıraat edenler. Niçin? Çünkü oradan bir hüküm çıkartabilecek kapasitede olan ilim ehlinden bahsediyor. Neticede Kur'an ayetler bağlamında konuşursak herhangi bir konuyla alakalı ayetlerin bir araya getirilmesidir. Kıraatte işte bu iş için yapılan bu çabayı, bu şeyi, gayreti ifade eder ki Muhammed Aleyhisselam'a daha Kur'an-ı Kerim'in ilk indirildiği andan itibaren emredilen şey de buydu. Hatta bu konuda Muhammed Aleyhisselam'a bir takım uyarılar verilmişti. Mesela وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَيُّكْتَى اِلَكَ وَحْيُهُ ayeti Taha suresinde. Yani konuyla ilgili ayetler tamamlanmadan önce o konuyla ilgili net hüküm verme hususunda acele etme, bekle gibisinden bu işin bir vaktinin, sürecinin olduğu, bu işi yaparken şeytanın şerrinden Allah'a sığın çünkü yapılan iş önemli bir iş, şeytan müdahale edecektir. Bu konuda uyanık ol, teyakkuz halinde ol gibi kıraat çalışması içinde bu tür uyarıların yine Muhammed Aleyhisselam'a verildiğini görüyoruz. Tilavet de Kur'an-ı Kerim'de pek çok kez geçiyor. Aslında bu sıralamayı ifade eder. Arda arda yine mantık silsilesi içerisinde bir şeyi sıralama ve karşı tarafa iletmeyi ifade eder. Ki Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şeylerden bir tanesidir. Tilavet emredilmiştir kendisine. Ve Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman tek bir ayetin tilavetinden bahsedilmez. Yani tek bir ayetin tilaveti diye bir ayet yoktur. En az 2-3 ayetten bahsedilir. Ayetler tilavet edilir karşı tarafa. Çünkü konuyla ilgili bir küme oluşturulduğunda bu ayetlerden oluşan bir kümedir ve bunun karşı tarafa sunulmasıdır. Muhammed Aleyhisselam ayetleri karşı tarafa sunduğunda bir konuyla ilgili toparlanmış, arka tarafta mutfakta çalışılmış o şeyi insanlara sunuyor ve insanların anlaması için o ayetleri tebliğ etmiş oluyordu. Buna da kısaca biz Kur'an-ı Kerim'de tilavet diyoruz hocam.
Evet, şimdi bu işte mutfak meselesinden bahsetti. Mesela şöyle düşünün, bir yemek yapacaksınız. Yemek için neler lazım? Şu malzemeler lazım. Tamam. O malzemelerin tamamını bir araya getirmeden o yemeği yapamazsınız. Malzemelerin tamamlanması beklenir. Ya bu kara kelimesinin de Arap dilindeki kök anlamı cema'a ve damme. Bir araya getirdi ve birleştirdi. İşte o şeyleri toplarsınız. İşte şu yemekte önce işte yağ gerekecek, işte yumurta lazım, bilmem et lazım, artık ne lazımsa yani bütün lazım olan malzemeleri bir araya getirdiniz. Ondan sonra da bu malzemeler hemen hepsi birden şeyin içine konmaz, tencerenin içerisine konmaz. O arada bir sıralama gerekir. Önce şu, sonra şu, sonra şu, sonra şu. Bu da tilavet oluyor. Zaten o telv kelimesinin Arap dilindeki karşılığı tabi olmak. Biri diğerinin arkasından olması gerekiyor. Zaten bunların manasını Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala da veriyor. Mesela ve şemsi el kameri izâ telâhâ diyor. Güneşin batmasının arkasından kamer battığı yani şey ay battığı zaman yeni ay başlıyor yani. Ya da güneşin şeyinden batmasının arkasından o şey yaparsa ayın tam böyle parlak bir anı olursa ayın 14'ü olmuş oluyor yani. Bunların hepsi böyle Allah-u Teala'nın koyduğu hesaplara göre. Dolayısıyla tela kelimesi onun arkasından olan, önce şu sonra şu. İşte Kur'an-ı Kerim'de de, yani Kur'an da bir şeydir. Böyle topluyorsunuz, hepsini bir araya getiriyorsunuz, bir küme oluşturuyorsunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela bu büyük kümedir. Bütün ayetleri içerisinde alır. Ama bunun içerisinde o kadar çok küme var ki Allah-u Teala bunu niçin yaptığını da bize Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. İşte istersen şu şeyin İsra suresinin 106. ayetini bir sen meal ver, bir de Diyanet'in mealinden şey yap. Burada Diyanet'i örnek göstermemizin sebebi şu: insanlar ona işte bir kurum olduğu için çok şey yapıyorlar. Diyorlar koskoca kurum niye yanlış yapsın falan. Halbuki bu o kurumun da altından çıkabileceği bir şey değil. Bugün İslam aleminde bunu doğru bilen bir kurumu, bir üniversiteyi bulmak mümkün değil. Bu mezheplerin tamamı bu işi tamamen unuttukları için, müfessirlerin tamamı unuttuğu için ayetlere anlam veremiyorlar. O zaman da diyorlar ki, şimdi bağlantıları koparıyorlar. Yani şöyle düşünün, şimdi elinizde bir telefonunuz var. Telefonda 10 tane rakam var. İşte 0 ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir de 0. 10 rakam var. Bu 10 rakamı eğer düzgün bir şekilde sıralayabilirseniz bütün telefonlara ulaşabilirsiniz. İşte o sıralamanın her birisi birer küme. İşte o ayet sıralaması gibi düşünün. Rakamlardan birisini önce birisini sonra yaparsanız o telefona ulaşmanız imkansız. Şimdi bu rakamları düzgün kullanırsanız dünyada ulaşamayacağınız bir telefon yoktur. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de Allah'ın belirlediği şekilde şey yaparsanız, okursanız çözemeyeceğiniz tek bir problem yoktur yeryüzünde. Ama bu unutulduğu için işte hangi rakam hangisinden sonra önce bilemediğiniz zaman bir tane telefona bile ulaşamazsınız. İşte Müslümanlar da çözümsüz hale gelmişler ve Kur'an'da Allah'ın kitabı bırakamıyorlar da böyle çok şey, işte biraz sonra kadından dövülmesi örneğinde göreceksiniz. Şimdi ama ondan önce Kur'an kelimelerin geçtiği birkaç ayeti biz Fatih Hoca'dan dinleyelim. Bir de mealiyle beraber, yani Diyanet nasıl meal vermiş? Tekrar ediyorum, Diyanet olduğu için değil. Hepsi öyle ama onu örnek olarak veriyoruz. Çünkü halkımız zannediyor ki orası kurumdur, orada yanlış yapılmaz. Evet.
Evet, biraz önce söylediğiniz İsra suresinin 106. ayeti. Mealen biz şöyle bir meal vermişiz. Bizim mealden okuyayım ben. Biz onu, yani Allah'ın kitabını, Kur'anlar, anlam kümeleri şeklinde ayırdık. Kur'anlar, yani Kur'an mastar bir kelime olduğu için müfredi de olur, cemisi de olur. Kur'an'ın içerisinde yüzlerce, binlerce Kur'an var. Yani o bir vasıf, Kur'an-ı Kerim'in bir vasfı. Bu Allah'ın kitabı, Allah'ın bütün kitapları Kur'an şeklinde esasında indirilmiş.
İstersen bir Arap dili açısından da şey yapalım. Hı. Yani dil açısından Arapçayı çok iyi bilenler elbette bizi de dinliyorlar. Ve Kur'anen faraknahu, ona Arap dilinde idmar ala şeriatı tefsir derler. Yani açıklama şartıyla asıl amilini gizlemiş oluyorlar. Yani faraknahu Kur'anen, evet. Faraknahu demektir. Evet. Kur'an'da mastar olduğu için Arap dilinde mastar şey olur, tekil olur, yani müfret, tesniye, cemi, ismi fail, ismi meful, yani çok kapsamlı bir kullanımı olan bir kelimedir. Evet. Dolayısıyla orada tekil gibi geçmiş olabilir ama ona çoğul manası vermek zorundasınız. Kur'anen faraknahu dedim mi? Çünkü ayırdık dersen bir tek Kur'an olarak ayrılmaz. Mecburen Kur'anlar halinde demen gerekir. Evet.
Evet. İşte onu, yani o anlam kümesinin tamamlanmasını bekleyerek insanlara okuman, öğretmen için orada müks kelimesi çok anahtar bir kavram. Kur'an-ı Kerim'in biraz önce söylediğimiz tertil kelimesiyle de irtibatlı beklenti oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim sürekli insanların hayatına dokunuyor ve siz herhangi bir konuyla alakalı ayetlerin inmesini bekliyorsunuz. Olaylara onunla çözüm arama temennileriniz oluyor. İşte insanları da bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın Resulü tarafından öğretilmesi, okunmasını ifade eden bir ayet. Ama bunu herhangi bir meale baktığımızda, mesela ben elimdeki mealden okuyayım. Şöyle diyor: biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık. Dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık yani.
Dura dura okumayın. Orada dura dura dedikleri müks kelimesi ya, gerçekten yani insanın gülesi geliyor ya. Ya buna yani hiç Arapça, en basit Arapça bilen kişi bile bu manayı veremez. Dura dura okumak demek ya. Tertile de dura dura okumak diyordun az önce.
Evet. Yani buradaki müks...
Müks beklemek demektir. Evet. Beklenti içerisinde beklenti, olmak demektir.
Hatta şeyde kullanım var Kur'an-ı Kerim'de çok yerde. Musa Aleyhisselam ehline diyor ki ümküsü. Yani bekleyin. Ama çünkü bir beklentisi var. Orada bir ateş görüyor ve oradan bir haber getirecek, bir şey getirecek. Onları bir beklenti içerisinde durmalarını istediği için bu fiili kullanıyor.
Kur'anlar evet. Halinde şimdi mesela şöyle az önce şey yaptık. Hadi şu yemeği yapmak için ete ihtiyaç var. Yok henüz başlamayın, et gelsin ondan sonra. İşte bu kümeleri de Allah-u Teala bir ayeti şimdi indiriyor, bir başka ayeti çok sonra indiriyor. Ayetler arası zaten bir benzerlikler oluşturmuş. Mesela Allah-u Teala şöyle der yani Kur'an-ı Kerim'e ki bu zaten hiç bilinmeyen bir şeydir. Diyor ki şeyde Zümer suresinin 23. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Allah sözlerin en güzelini birbirine benzer ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Yani ayetler arasında benzerlikler var. Ona müteşabih, müteşabih denir. Ama gelenekte müteşabih ayet hiç bir şeye benzemeyen ayet denir. Yani Kur'an'da 8 ayette müteşabih kelimesi geçirir. 7'sinde biri diğerine benzer ama 8'inde hiçbir şeye benzemez. Ondan sonra mesani ikişerli. Bakın gece gündüz, kadın erkek her şey böyle ikişerli. Allah'a da ayetler de ikişerli indirmiş. Peki burada bakalım buna ne mana vermişler? Hiç bakmamıştım. Allah sözün en güzelliğini ayetleri güzellikte birbirine benzeyen, güzellikte birbirine benzeyen. Ne demek güzellikte birbirine? Vay be ne güzelmiş. Ya böyle bir söz olur mu yani Allah'ın ayeti için? Tövbe yarabbim. Güzellikte birbirine benzeyen. Allah Allah. Hiç okumamıştım. İlk defa okuyorum yani. Ondan sonra ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap. Mesani tekrarlanan mı ya? İkişerli demek mesani. Mesna ve sülase ve ruba mesela geçer. Mesani ya bu herkesin bildiği bir şeydir. İkişerliler demektir yani. Neyse. Evet sen oku diğer o ilgili ayetleri.
Evet yani işte genelde bazı sure başlarında geçen ifade var. Hem Yusuf suresinde var mesela hem Zümer suresinde. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen lealleküm takilun tarzı ifadeler. Mesela elimdeki mealde akıl erdiresiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yani kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yani bu ne anlam ifade ediyor mesela? Evet. Yani
Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ne için? Evet. Ne diyor?
Akıl erdiresiniz diye. Evet.
Akıl erdim. Akıl ne demek?
Bağlantı
akıl, bağlantı kurmak demektir ya. Arapçada akıl derler kökü. Mesela hayvanın yularının bir ucunu o ilgili yere bağlarsanız ona akıl denir. İşte düşünme de oradan gelir. Siz şu olayla şu olay arasında doğru bağlantıyı kurarsanız o zaman aklınızı doğru çalıştırıyorsunuz. Yani yanlış bağlantı kurarsanız o zaman yanlış oluyor. Evet. Orada da akıl o.
Evet.
Yani şu ayette şu ayet arasında bağlantıyı kurasınız diyelim. Arapça olarak indirdik. Şimdi bir de birbirine benzerlik koymuş evet. Allah. O benzerlikten orada şey yaparsınız. Evet. Şimdi hayvanın yularını şuraya şey yaparken orayı orada duracak şekilde olmalı ki onu oraya bağlayasın. Yani birbirine benzer olacak. Evet.
Yani bir de şey var ama onu okursak artık işin tadı iyice kaçacak bilmiyorum. O Kur'an-ı Fecr'i ifadesini bilmiyorum ya. Yani okuyayım mı buradan?
İşte okumazsan olmaz.
Evet yani o hakikaten çok
gerçekten
daha,
o çok gülünç bir şey ya.
Şey, yani biraz önce söylemiştik. Kur'an-ı Fecr ifadesi. Ben okuyayım. İsra suresinin 78. ayetinde. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Yani Kur'an-ı Fecr ifadesini Allah-u Teala burada sabah namazı dememiş. Demeyi haşa becerememiş de bunu Kur'an-ı Fecr diye ifade etmiş. Bu arkadaşlar da oradaki o ifadeyi sabah namazı olarak.
Kur'an kelimesini silmişler. Almamışlar oraya.
Yok.
Yani o zaman diğerlerinde vardır mutlaka.
Oysa Kur'an-ı Kerim'de Salatül Fecr var yani Kur'an-ı Kerim'de. Ama burada Kur'an-ı Fecr demesine ya, rağmen...
Kur'an-ı Fecr'in o kümeleşmesi demektir. Fecr ne demek? Fecr doğu ufkunda sabahleyin ışıkların ortaya çıktığı yer demektir. O Fecr'in Kur'an'ı. Bak o da meşhuttur. Ne demek Arap dilinde? Yani gözle görülür. Görer görürsünüz. Allahü Teala Bakara 187. ayetinde ne demiş? Ve kulu veşrebu hatta yetebeyyene lekum. Yiyin için, sizin için tebeyyün edince, yani gözlerinizde net bir şekilde görünceye kadar. Yani şahit oluyorsun.
Evet.
Neyi? El haytel ebyad minel hatta yetebeyyene lekum el haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. Fecr, yine el fecr. Fecr tarafından siyah çizgi, beyaz çizgiden kesin olarak hayır ne olur? İki üst üste olduğunuz zaman ne olur? İkili bir küme oluşturmuyor mu? İşte fecirde oluşan küme. Ama bunlar da bu altyapı yok ki öyle bir mana versinler.
Çünkü dipnotta diyor ki
o öbüründe ne diyor? Gece, Diyanet Vakfı'nın mealinde
aynısı hocam. Burada da diyor ki bir de sabah namazını, çünkü sabah namazı şahitlidir. Buraya dipnot atmış. Diyor ki gece melekleriyle gündüz melekleri sabah namazında buluşur. Hep birlikte bu namazın kılındığına şahit olduktan sonra, demek ki diğer namazlarda kaçılabilir yani. Orada şahit olduktan sonra gündüz melekleri kalır, gece melekleri ise semaya yükselirmiş.
Belki gündüz melekleri kaldığı zaman onlar şahit değil mi?
Nereden aldığın, kim söylüyor?
Ya tamamen saçmalığın yani zirvesi ya. Evet. Peki Elmalı ne diyor?
Elmalı fazla risk almaz ama.
Kur'an kelimesinin ikisi de yok saymış. Kur'an kelimesi yok. Çünkü o fecir sırasındaki kümeleşme gözle görülür diye demesi lazım. Işık kümeleşmesi ama çünkü anlam veremedikleri için Kur'an kelimesini yok saymışlar.
Sabah namazını, zira sabah Kur'an'ı hakikaten meşhuttur. Sabah Kur'an'ı.
Sabah Kur'an'ı ne demek ya?
Evet.
Sabah Kur'an ne demek? Bak Elmalı işte. Ya buyurun yani millete meal okuyun diyoruz ama ne anlayacak yani? Gerçekten sıkıntılı bir şey. Evet, devam et istersen.
Şimdilik bu kadar hocam. Örnek üzerinden şey yapabiliriz.
Tamam, o zaman örnek üzerinden başlayalım. Nisa suresi. Şimdi Allah-u Teala şöyle şey yapayım da bu Nisa suresinin 34. ayetinde şöyle diyor. Ama en baştan şunu sık sık okuduğumuz ayeti hatırlatalım. Kur'an'ı açıklamayı Allah kendinden başka hiç kimseye bırakmamıştır. Açıklamanın metodunu koymuştur. İşte Hud suresinin ilk ayetinde diyor ki kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Uhkimet Arap dili açısından cu'ilet muhkemeten demektir. Yani muhkem kılınmış. Sümme fussilet sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Yani cu'ilet mufassaleten ayet önce yani şöyle bir özet bir ayet var. O ayetin açıklamaya ihtiyacı var. Mesela namaz kılın diyor Allah, tamam kılalım da ne yapacağız ya Rabbi? Onu da çok ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Şimdi biz bu kadının dövülmesi olayıyla ilgilendiğimiz için onun için işte burada bir takım kelimeler söylüyor. Onları çok net bir şekilde Allah-u Teala açıklamıştır. Niye açıklamayı Allah yapmıştır? اَلَّا تَعَبُدِ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın açıklama yetkisi var mı? Asla. Kur'an'ı açıklama yetkisi Allah'tan başka hiç kimsede yoktur. Ama Muhammed Aleyhisselam da herkes gibi ekiplerini toplayıp gelir. İşte Fussilet suresinde Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi kitabun Fussilet ayatu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'anlar ayet kümeleri halinde açıklanmıştır. Açıklayan Allah tabi. Kimin için? Bilenler topluluğu için. Bilmene bu sistemi bileceksin. Bu usulü, yöntemi bileceksin. Niye bilme? Allah-u Teala yine Araf suresinin 50. ayetinde diyor ki وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ Onlara bir kitap getirdik. Onları bir ilme göre açıkladık. Onlara dedi Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün ümmetler öyle. O ayetindeki hu zamirinin merciğini yoklarsanız görürsünüz bunu. Şimdi bütün yani Allah-u Teala bütün indirdiği kitapları bir ilme göre açıklamıştır. İşte Fussilet suresinde de o ilmi bilenler topluluğu. O ilmi Muhammed Aleyhisselam ümmetine öğretmiştir. Cebrail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam öğretmiş, o da ümmetine öğretmiştir. Şimdi o ilmin bütün ögeleri Kur'an-ı Kerim içinde olduğu için Allah bizim de bunu öğrenmemize imkan verdi, hamdolsun. Yıllarca uğraştık ve bu sonuca ulaşmak nasip oldu. Şimdi siz göreceksiniz neler olduğunu. Şimdi mesela böyle ikişerli bir sistem olduğunu Zümer Suresi 23. ayetinde gördük. O zaman en az iki ayet, üçüncü ayeti bulursan dördü mutlaka bulacaksın. Beşinci ayet varsa altıyı mutlaka bulacaksın. Böyle ikişerli bir sistemle Cenab-ı Hak bunu ortaya koymuş. Şimdi bakın burada okuyorum şimdi. اَرْرِجَالُ قَبُوَمُونَ عَلَى النِّسَاءِ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْبَالِهِمْ. Erkekler eşleri üzerinde kavvamdır. Yani onların bir takım şeylerini yerine getirmekle görevlidirler. Yani ailenin bir takım ihtiyaçlarını, yani geçimle görevli, ailenin ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan erkeklerdir. Neden öyle? بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah onlardan birini diğerinden üstün kılması sebebiyle. Erkekler kadınlardan üstün mü? Yoksa kadınlar mı erkeklerden üstün? Allah bazısını diğerine erkekler üstün mü kıldı? Allah Allah. Nasıl oluyor? O zaman bunu Allah bir yerde açıklaması lazım. Hemen bakıyorsunuz ki aynı surede Nisa suresi 32. ayetinde diyor ki Allah وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah'ın birinizi diğerine üstün kıldığı şeyleri istemeyin. Ne demek birinizi? Bak, لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِنْ مَكْتَسَبُ وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبُ مِنْ مَكْتَسَبُ. Kadınla erkeği karşılaştırıyor Allah. Erkeğin kendi kazancından kendine pay var, kadının kendi kazancından kendine pay var. Ha. Demek ki Allah bazı konularda kadınları üstün kılmış, bazı konularda erkekleri üstün kılmış. Kadınlar üstün kıldığı konularda erkeklerin ona çok büyük bir rağbeti olduğu için, mesela işte Âl-i İmrân suresi 13. ayette kadınların çok talep edilen bir noktada olduğunu ifade ediyor. Başka ayetler de var. Şimdi çok fazla uzamasın diye şey yapıyorum. Ayrıntıyı görmek isteyenler sitemizde bununla ilgili yazıyı okuyabilirler. Şimdi bak, kadınların sahip oldukları şeyler sebebiyle kadınların kalenin içinde gibi korunmaya ihtiyaçları vardır. Kadınları Allah korumuştur, onlara muhsana demiştir. Kalenin içindeki gibi korunan, kocası korumak zorundadır. Toplum korumak zorundadır. Kadının korunmadığı bir toplumda hayat biter. Yani ailede kalması hiçbir şey kalmaz. İşte ne dedi Allah? Birini diğerine üstün kılması sebebiyle erkeği Allah-u Teala evin ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirmiştir. Başka ne diyor? Şeyde yok yani, bazı üstünlükler var. Bir de mallarından aileye harcadıkları için ve bimâ enfekû min envâlihim, aileye geçindirme görevi erkeğe ait. Ha, kadın kazanır, kazanabilir, verir, o ayrı bir konu ama görev erkeğe aittir. O zaman فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ. İyi kadınlar Allah'a itaat eden kadınlardır. İsten Ahzab suresinde وَالْقَانِتَاتُ وَالْقَانِتُونَ ayetinde bir aç da bu şey yapalım. İyi kadınlar Allah'a itaat eden kadınlardır. Kimsenin olmadığı yerde kendilerini koruyan kadınlardır. Neden kimsenin olmadığı yer? Bunu da çok kısaca söyleyeyim. Bakın, Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ın kendisiyle cinsel ilişkide bulunmak istediğini ifade edince bir şeyle bilirkişi raporuyla konu halledilmiştir. Ama Yusuf Aleyhisselam iddia etseydi 4 tane şahit getirmesi gerekirdi. Onun için Allah-u Teala yani kadınların 4 şahitle zina yaptığı ispatlanırsa onlara şey yapıyor, ceza veriyor. Bu kadınlar için müthiş bir korumadır, değil mi? Yani o hiç kimse olmadığı yerde ben bunu yaparım diyebilir. İyi kadınlar Allah'a itaat eden, kimsenin olmadığı yerde kendi namuslarını koruyan kadınlardır. Mesela bu erkekler için bu yok ama kadınlar için var. Bak, kadınlar Allah nasıl korumuş görüyorsunuz. İşte, evet, ondan sonra Mesela burada şey bakalım ne mana vermiş. Bak şimdi iyi kadınlar itaatkardırlar diyor. Bak kanitatun Allah'a itaatkar. Bunlar kocalarına itaatkar diyorlar. Allah'a itaatkar. Peki buna niye böyle diyoruz? Niye Allah'a itaatkar diyoruz? Bunu anlatan ikinci bir ayet olması lazım. İşte bu şey bu. Tilavet bu. Bu ayetten sonra onu okuyacaksın. Bu şey Kur'an'da bu kümeyi bulacaksın. Bu Allah bu ayeti bu ayetteki bir ifadeyi bir yerde mutlaka açıklamıştır. Peki o zaman o şeyi bir okur musun?
Evet, Ahzab suresi 35. ayette mümin erkekler ve mümine kadınların vasıflarından bahsederken bu kelimeyi kullanıyor. Ayet şöyle: İnnel müslimine vel müslimat vel müminine vel müminat vel kanitine vel kanit.
Bak, kanitine itaat eden erkekler. Peki kanitat kocasına itaat ederse, etmekse kanitin kime itaat edecek? Onlar da karılarına itaat edecekler. Yani kanitine, kanitata kocasına itaat eden manası veriyorsan kanitin de şey yapacak, yani karısına itaat eden manası vereceksin. Görüyor musunuz? Bakın, burada kanitat Allah'a itaat eden. Çünkü itaat Allah'adır, başkasına değil. Yani esas içten boyun eğmek, istediği her şeyi yapmak Allah'adır. Bak hafizatun lil gayb. Vel hafizine vel hafizat da değil mi?
Evet.
Vel hafizine furucen vel hafizat. Hafizat ne demektir işte? Bunu da o açıklıyor. Hafizat neyi koruyacak? Evi mi koruyacak? Şeyi mi koruyacak? Hayır. Orada nasıl anlattı Allah?
Vel hafizine furucen vel hafizat.
Hafizine furucen, namuslarını koruyan kişiler bu erkekler. Vel hafizat gene namuslarını koruyan kadınlar. Niye namuslarını kimse olmadığı yerde koruyacak? Olduğu yerde zaten hemen şey yapılır, cezaya çarptırılır. Kısa sürede bugünkü gibi değil. Hemen bir günde dava sonuçlanır ve herkesin yanında yüz kırbaç yer. Onun için zaten unutulmayacak bir şeydir. Ondan sonra bakın şuraya dikkat edin. Esas kadının dövülmesi. وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. فَعِزُوهُنَّ Onlara nasihat edin. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِ Yataklarda onları yalnız bırakın. وَضْرِبُوهُنَّ Bunun manasını vermeyeceğim, darp edin. Darp edin ne demek? Biraz sonra göreceğiz. Bakalım Allah nasıl anlam vermiş. Şimdi bak burada şeye gelelim. Nüşuz ne demek? Bak burada nasıl mana vermiş? Bakın şimdi burada nüşuz. Neşeze kelimesinin sözlük anlamı refa'a manasını, yani şöyle yukarıya kalktı anlamındadır. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunun şeysi var mı? Elbette var. Mesela Allah-u Teala bunun refa manasını olduğunu Mücadele Suresi'nin 11. ayetinde anlatıyor. Mesela diyor ki burada, mesela burada manayı doğru vermiş Diyanet. Diyanet'in mealinden okuyacağım. Ey iman edenler, size meclislerde oturuyorsunuz, yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın. Kalkmak ne demek böyle? İşte yukarıya kalkmak değil mi? İşte rafa manası, yukarıya kalkmak. Kalkın dendiği zaman kalkın. Ne demek kalkın? Kalkın gidin. Burayı terk edin yani. Yeter. Kalkın gidin. Kalkın dediğin zaman kalkın. İtiraz etmeyin yani. Ki kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Yani siz burada kalkın denince kalkarsanız Allah da onun karşılığında sizi yükseltir yani. Tamam. Şimdi bak bu kalkın manası ünşüzunun karşılığı. Ve izagıyla lekum ünşüzu neşeze kelimesi aynı kökten kalkın. Neşeze kalkmak ünşüzü. Neşezenin emri. Kalk. Peki, tamam. O zaman kalkmak ne demek? Yani kalktı gidiyor. Bakın şimdi وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Kalkıp gitmesinden korktuğunuz kadınlar. Ne demek? Yani seni boşayıp gidecek. Bir başkasında gözü var. Senden hayırlı buraya gidecek. Bak kalkıp parfı gidiyor. Tamam. Mellati tekafunen şu zaman ne? Kalkıp gitmesinden korktuğunuz kadınlar. Çünkü Allah kadına boşanma hakkı vermiştir. Erkeğin talak hakkı vardır, kadının iftida hakkı vardır. İlgili ayetleri biraz sonra kısaca görürüz inşallah. Belki kalkıp gitmek istiyor. Peki burada fe'iduhunne. Onlara nasihat edin. Ya yapma, etme, işte şöyle. Ondan sonra belki kalkıp gidip senden ayrılmaya niyeti varsa vahcuruhunne fil madaci. Onun bu kararına saygı gösterin. Yatakta yanına gitmeyin. Yalnız bırakın yatakta. Madem senden ayrılmak istiyor, yanına gidip de onu rahatsız etme. Yatakta yalnız bırak. Ondan sonra vadribuhunne. Vadribuhunne darabe ne demek? Bak mesela Allahü Teala Nur Suresi 31. ayette vel yadribne bi humurinne ala cunubihinne, başörtülerini başların üzerine vursunlar, yani kapatsınlar. Mesela şu Türkçede de bu vardı. Şu duvara bir boya vur dediğimiz zaman böyle boyayı uzaktan yapıştırmak mıdır? Uygun bir şekilde şey. Mesela yolda yürümek darabe fil art denir. Yere yapıştıra yapıştıra mı yürüyorsun? Ayağını uygun bir şekilde koyarsın. Yerin durumuna göre. Eğer kaygan zemin sona göre koyarsın, normal zemin sona göre koyarsın. Onun için Rab dilinde dar, vad'u şey ala şey. Bir şeyi bir şeyin üzerine koymaktır. Ha, ve manasına da olur. Şöyle tokatı alır adamın kafasına bir tane şey yaparsın. O da elini onun şeyin üzerine vuruyorsun ama biraz sert vurmuş oluyorsun. Şimdi burada dövme manası asla olamaz. Niye asla kelimesini kullandık? Şimdi bakın, yani Kur'an-ı Kerim'de, yani biz kendi kafamızdan yapmıyoruz bunları. Allahü Teala o şekilde yaptığından dolayı öyle yapıyoruz. Bakın şimdi diyor ki Allahü Teala burada وَاللَّاتِ تَخَافُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِيطُوهُنَّ. Yani kalkıp gitmesinden, yani sizi seni boşayacağından, kalkıp evden gidiyor, tamam bir daha gelmeyecek. Yani hadi kalkın gidin diyen adam dışarıda kalkıp, hani o ayette Mücadele Suresi'nin 11. ayetinde kalkın dendiği zaman dışarı çıkın bir daha gelin mi demiş oluyor. Yok. Ondan sonra diyor ki ondan sonra fîn etânekum, eğer size itaat ederlerse. İtaat ne demek? İtaat gönülden boyun eğmek demektir. Zorla değil. Gönülden boyun eğmektir. Bu niye söyledin? Birisi diyebilir. Aslında itaat, o da itaattır. Kardeşim, Allahü Teala tav'an ev kerha diye, yani ker zorlama, tav gönülden istemedir. Feyne ta'anekum, gönülden istiyorlarsa dayakla bir gönülden bir şey istenir mi? Dayak attın, tamam itaat ediyorum. Ona kerhen denir. Allahü Teala Bakara 256'da la ikraha fiddin diyor. Bu dinde ikrahın hiçbir parçası yoktur diyor ama bu konuyla alakalı hemen Nisa suresinin 19. ayetini açalım. Bakın işte bütün bunlar kıraat ve tilavet. Şu ayeti şu ayetin arkasında yapıyoruz. Kelimelerin anlamını bile Cenab-ı Hak ne yapıyor Kur'an'da? Yani önemli kelimelerin anlamını bile bize veriyor. Biliyor ki insanlar bu ayetlere yanlış anlam verirler. Mesela şeyi, mekayisul lugayı açın, neşeze kelimesine, işte rafa'a manası kalkma, diyor ki, istihare olarak bu, işte huysuzluk yapmak, erkeğin kadını dövmesi gibi manalarda da kullanılan, istihare de mecaz. Mesela kalkma, dedik değil mi? Bizim Erzurum'da vardır, böyle, bak yanına kakar ama, yani seni döverim manasındadır. Ama bunun hiç kelimenin sözlük anlamıyla ilgisi yok ki. Mecaz öyle, o halk arasında öyle kullandığı için. E peki sonradan bu manaya şey yap, Kur'an-ı Kerim indiği zaman bu manada değilmiş. Nereden çıkarıyorsun bunu? Bir de Arap dilinde şöyle bir şeydir. Manayı hakiki imkansızlaşacak ki mecaza gidesin. Bakın yani gerçek manası nedir? Kalkıp gitmesidir. Peki, bakın şurada Nisa 19. ayeti okuyayım ben size. Allah-u Teala diyor ki, müminler, böyle kendinizi zorlayarak kadınlara mirasçı olmak size helal değildir. Yani şurada zengin bir kadın var, sevmiyorum ama ne yapayım, dayanacağım, ölürse belki malı kalır bana. Yaşadığı zaman da malından ister. Böyle yok diyor. Bu helal değildir diyor. Bunu yapmayın. Kadın çünkü kandırıyor kadını. Kadın bunu sevdiğini zannediyor. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Adale şu bizim şey. Ne diyorduk buna? Pazunuzu kullanmak ne demek? Onlara baskı yapmayın. Böyle yapmayın diyor. لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا اَتَيْتُمُهُنَّ Verdiğiniz şeylerin bir kısmını onlardan almanız için. Bak, sana şu kadar para verdim, onu bana ver. Vermezsen ha. Ya bunu yapmayın. Peki, illa en ye'tine bir fahişeti mübeyyine. Apaçık bir fuhuş yaparlarsa olur. O zaman yapabilirsin, baskı yapabilirsin. Bak, ben senin fuhuş yaptığını gözümle gördüm. O da Nur suresinin 6. ayetinde var. Gözümle gördüm. Eğer sen benden ayrılmazsan, kadın ayrılınca kocasına çünkü ondan aldıklarını vermesi lazım. Ayrılmazsan ben seni giderim, mahkemeye şikayet ederim. Çünkü şikayet hakkı var. Ve milletin yanında rezil ederim. Bu bir baskı değil mi? Ama bu öyle bir şey ki, erkek karısının böyle zina ettiğini gördüğünü iddia ettiği zaman ispat şartı şeyde yok. Nisa suresi 6. ayette yok. Allah onu erkeğe vermiş. Çünkü kadın bir çocuk kazanacak, adam da onun babası olacak. Ona böyle bir hak da ama bu hakkı istismar edebilir. Allah burada o hakkı istismar etmeyin diyor. Bakın. Yani ne oluyor? Kadınlara baskı yapmayın diyor Allah. Yani siz istemeye istemeye onun malından alalım diye şey yapar ama öbür tarafta da sadece bir ahlaksızlık yapmışsa malını almak için yapabilirsiniz. Ondan sonra ne diyor? فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ وَاَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Maruf'a göre onlarla geçinin. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Ve kerihe de ikrah işte bu. Onlardan hoşlanmayabilirsiniz. Ya hoşlanmadığım bir sürü şeyleri var. فَاَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْءًا وَيَجَعْلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَسِرًا Belki bir şeyden hoşlanmasın ama Allah onda birçok hayır şey yapabilir. Boşama demiyor ama boşanmayı tavsiye ediyor. Ya şunu şu özelliklerini benimsemiyor. Ya bu normaldir. İnsan muhalif bir yaptadır. Belki bazı şeylerden hoşlanmasın ama mesela ilaç içmekten de hoşlanmıyorsun ama içtiğin zaman işine yarıyor. Çalışmaktan kim hoşlanır sabahtan akşama kadar ama çalışmasan para kazanamıyorsun. Şimdi buradan bak gördünüz mü? Bak kerh yok. Baskı yok. O zaman öyleyse fein ata'nekum dendiği zaman gönülden size boyun eğerlerse diyeceksiniz. Peki o zaman vadribuhunne'ye kafasına vurun diyemezsiniz. Başörtüsünü başına koyduğun gibi onu evden çıkarma. Peki bunun karşılığı var mı? Aynı şey kadın kocasından ayrılmak istediği zaman ne oluyor? Kadının boşama hakkı var. Ve burada bir sürü şeyler var. Bir hakemden araya girmesi lazım. İki taraflı şey yapması lazım. Zaten 35. ayette o var. Evet ondan sonra diyor ki şimdi şey yapayım da yani ben vakit yetmeyeceği için biraz çok acele ediyorum. Şey yaparlarsa diyor size gönülden boyun eğerlerse başka bir yol aramayın. Sonradan sen bir zamanlar böyle etmiştin, şöyle etmiştin değil. Hiç olayı kapat. Allah her şeyi bilir. İnne Allah kâne alîmen alîmen kebîra. Aliyen kebîra. Allah-u Teala pek yücedir ve pek büyüktür. Şimdi bak kadınlar Müslümanlara geçti. Fein hiftum şikâke beynîmâ. Niye Müslümanlara geçti? İstersen Bakara 229'da aç oradan. Neden Müslümanlara geçti? Fein hiftum şikâke beynîmâ. Beynîmâ karı koca. İkisinin arası. Siz korkarsanız. Ya bunların arasında bir şey var. Dışarıya yayılıyor. Böyle bir şey değil. Bu kadın ayrılmak istiyor kocasından. Şikak ayrılmak demek. Yani ayrılmak istiyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Febatü hakemen min ehli ve hakemen min ehli. Bir tane kadın ailesinden, bir tane de erkeğin ailesinden hakem gönderin. İn yuride ıslaha, kadın erkek ikisi de eğer arayı düzeltmek isterlerse gönülden, şey değil, öyle baskı yok. Yuvfikillahu beynehum, Allah aralarını uyuşturur. Tamam. Peki istemiyorlarsa ne olacak? Bakın innallaha kâne aliyyen alîmen habîra diyor. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdar. Peki kadın anlaşma istemiyorsa ne olacak? Onda Allah başka bir ayet açıklaması lazım. O da Bakara 229'da. Oku oraya.
La yahillu lekum en te'huzu mimma ateytumuhunne şeyen illa en yekhafa en la yukima hududallah.
Bak diyor ki kadınlara verdiğinizden erkek kadısını boşamak istiyor. Boşarsa verdiğinden hiçbir şey almaz. Ama ne zaman verdiğinden bir şey alabilir? Kadın ayrılmak istiyor. Ve işte bir araya getirdi. Allah'ın koyduğu sınırlara göre aileyi yürütemeyecekleri kanaat ortaya çıkıyor. Böyle bir kanaat var kendilerinde. Çünkü artık birlikte olamayacağız diyorlar. O zaman ne yapılacak?
Feyni hıbtü mellâ yukîmâ hududallâhi felâ cünâhe aleyhimâ fî meftedet bih.
Feyni hıbtüm diyor. Siz de korkarsanız. Bak o karı koca korktu. Siz de korkarsanız. Biz nasıl korkacağız? Ailen dışındakiler Müslümanlar. İşte febatü hakeme min ehli ve bir tane kadın ailesinden hakem gönderiyorsun, bir tane erkeğin ailesinden. İkisini de dinliyorlar. Arayı uzlaşmak isterlerse tamam, istemezler. Kadın ben yok, ben ayrılmak istiyorum dedi mi? O zaman ne olur dedi? Felacune halihima
fi meftedi.
İkisine de bir günah yoktur. Erkekten bir şey alma, erkeğe dedi ki kadından bir şey alma, artık alabilirsin. Fi meftedet bir iftida, fidye olarak veriyor. Kendini evlilikten kurtarmak için. Ve o fiilin faili de kadın. Talakın faili erkek, iftidanın faili de kadın. Şimdi bakın, bütün bu ayetleri birleştirdiğimiz zaman nüşuz kelimesinin kadının kocasından ayrılma, boşamak isteği olduğu net bir şekilde anlaşıldı mı? Sadece bu mu? Allah-u Teala bunu bir başka ayette de bize söylüyor. Bakın burada şöyle bir ifade kullanılıyor. Arapça bilmeyen bile bu sesten anlar. Diyor ki Allah-u Teala وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz. Peki kalkıp gideceğinden korkulacak sadece kadın mı? Koca da kalkıp gidebilir. Ben tamam, ben artık seni boşuyorum. Sen bana eyvallah demez mi? Bak Allah burada şeyde diyor, Nisa suresinin 128. ayetinde de bunu anlatıyor. Bakın bak tekafun üşüzevne aynı kelimeler erkek içinde kullanılıyor burada. Yani şimdi bu metodu anlayın. Bu metot unutulduğu için işte kadınları dövün. Burada da Diyanet hafifçe diye paraya parantez koymuş. Vay be, Allah sen Allah'tan daha merhametlisin. Dövünse git döv hadi. Dipnota da yazmış Resulullah dövmemiştir. Resulullah Allah'ın emrine uymadı. Siz uyun. Tövbe ya Rabbi. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Bakın şuraya. Diyor ki ve in imraatun khafet min baliha, eğer bir kadın kocasından korkarsa, demin bu ayete ne dedi? Ve in khiftum vellati tahafun nushuzunne, siz erkeklere nüşuzundan korkun. Burada da kadın korkarsa, nasıl nüşuzen, nüşuzundan korkarsa, ya bu adam beni boşayacak, bu adamın davranışları böyle, ben bayağı artık korkmaya başladım. Sadece nüşuz değil, erkeğin birden fazla eşi olabilir. Orada sadece nüşuz dedi, erkekle kadın arasında, erkeğin korkusunda sadece nüşuz dedi, kadının korkusunda da ev iaradan ya da iarat. Yani benim yüzüme bakmayacak, bu şunu çok seviyor, artık hep onunla ilgilenecek, benimle ilgilenmeyecek bu adam. Ne yapalım ya? Burada da iarat var, iarat şeyde yok. Çünkü kadın iki tane koca olmaz ki. Ondan uzaklaşsın, öbürüyle birlikte olsun. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَ اَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحَ. Sadece bu ikisi. Bak şeyde, kadın ayrılmak istediğinde sulhu hakemler şey yaptı ama burada o değil. İkisi. Çünkü erkek boşamak istediği zaman araya hakem girmesi gerekmiyor. Ama kadın boşamak istediği zaman hakem girmesi gerekiyor. O da Bakara 229'dan dolayı fe in khiftum, siz de korkarsanız diyor. Onun oluşması için. Ama erkeğin boşamasında şey yapmıyor, hakem girmesi gerekmiyor araya. O zaman diyor ki kendi aralarında sulh edecekler. Hakeme gerek yok. Bu aralarında sulh ederlerse bir günah yoktur ve sulhu hayır. Sulh daha sulh, hayırlı olan sulhtur. Ve uhtiretil enfusu şu. Nefisler de kıskançlığa hazır vaziyettedir. Yani kadın kocasını kıskanıyor. Yani bir başkasıyla evlenip beni başlayacak. O açıdan da kıskanır. Şeyden de kıskanır. Yani bu diğer eşine yönelecek, beni bırakacak, ondan da kıskanır. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Bak, nüşuz kelimesinin anlamını ne kadar güzel bir şekilde Allah anlatmış. O kadar birbirine benzer ayetler ki, müteşabi, ikişerli. Daha okuyacağımız çok ayetler var ama şimdi vakit iyice daraldığı için şey yapmıyorum. Ayrıntıyı görmek isterseniz bizim sistemimizde yer alan kadının dövülmesi yazısını okuyun. İşte burada da gördünüz. Bakın, bu şeylerin, kıraatin ve tilavetin ne olduğunun unutulması sebebiyle ayetlerin anlamları nerelere kaydırılmış. Kelimenin kök anlamında olmayan şey mecaz anlam diye ortaya çıkarılmış. Kendi kafalarına göre anlam vermişler. Onun için burada bakın, nüşuz kelimesinin geçtiği 4 ayet vardır. Her birinde farklı bir mana verirler o nüşuz kelimesine. Her birinde. Niye? Çünkü sistem çökmüş. Şey yapamıyorlar yani. Söyleyecek edenim var mı? Peki, Allah yardımcımız olsun. Tabi biraz çok hızlı anlatmak zorunda kaldık. Kadar önemli ama örnekleri ortaya koyduk. Gerçekten eğer Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın Kur'an'a koyduğu metotla okunursa yeryüzünde çözülemeyecek tek bir problem yok. Sürekli söylediğim bir şey var. Almanlara verdiğim 20 kadar seminerden sonra adamlar şunu söylediler. Allah'ın kitabı merkeze konursa bir anlaşma yaptık. Anlaşmanın şeyde, bizim sistemimizde bulursunuz o anlaşmayı. Tübingen Üniversitesi ile yapılan anlaşma. Eğer Allah'ın kitabı merkeze konursa bilimde ve teknolojide hayallerin ötesine ulaşılır. Ama bunu Müslümanlara bir türlü anlatamıyoruz. Başkalarına anlatmak çok kolay. Ama bunlar hep alim adamlar. Onlar alıp söylenir mi? Mümkün değil yani. İşte görüyorsunuz, bak Allah'ın kitaplarını, meallerini ne hale getirmişler. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi emirlerine %100 doğru uyan, onun istediği gibi yaşayan, kitabını onun istediği gibi anlayan ve onun istediği gibi tebliğ eden kullarından eylesin. Allah hepimizden razı olsun.